Paçan Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sizleri sormalı.
Teşekkür ederiz. Yaz geldi.
Yaz geldi, hakikaten geldi. Yani böyle insanı terletmedikçe yaz geldiğine insan inanamıyor. Hakikaten birkaç gündür İstanbul'da, bir de zaten rutubet olduğu için hatırı sayılır bir sıcak var. Fakat tabii normal bu aylara göre. Temmuz'da, Ağustos'ta bu daha da fazla olacak. Yani yaz böyle.
İstanbul hep böyle mi geçer? Sıcak evet. mıdır yaz?
Evet. İstanbul daha önce de söylemiştik zannediyorum. Yani arz dairesi ile müşterek olduğu diğer şehirlerden çok farklı. Bir New York'la, bir Lisbon'la, bir Roma ile çok farklı. Kışı çok soğuk. Çünkü akıntılara maruz kalıyor etrafı deniz. Yazı ise sıcak. Rutubeti çok. Lodosa çok maruz kalıyor. Bundan dolayı yazı sıcak oluyor.
Ve bu yüzden de eskiden insanlar yazın İstanbul'da olmak yerine sayfiyelere gitmeyi tercih ederler.
Yazın İstanbul'da kimse kalmaz, özellikle sur içi. O zaman da şimdiki kadar üst üste olmasa bile sur içi sıkıntılı bir yer olduğu için, o zaman şehir oradan ibaret. Sur içinde oturanlar, yani daha doğrusu kışın sur içinde oturmak mecburiyetinde olanlar, yaz gelince birer ikişer sayfiyelere göçerlerdi. Bu sayfiye adeti daha önce söylemiştik, çok sonraları başladı. Çünkü Boğaziçi köyleri o zaman ulaşımı son derece zor köylerdi. Herkesin rahatça sayfiye yapabileceği yerler değildi. Ancak Boğaziçi'nde muntazam vapur hatları işletmeye başlayınca artık insanlar Boğaz köylerinden kendilerine birer sayfiye seçtiler. Oradan ev tuttular veya satın alıp yaptırdılar. Ve yazları hava ısınmaya döner dönmez, ki bu Haziran ayıdır, Eylül ayına kadar bu sayfiyelerde ömürlerini geçirirlerdi. Karşı taraf, yani İstanbul'un karşı tarafı Anadolu yakası zaten sayfiye sayıldığı için oraların, pek Üsküdarların, Kadıköylülerin, hele Erenköy tarafında Kartal'da oturanların zaten böyle bir ihtiyaçları yoktu. Çünkü oralar zaten sayfiye gibiydi.
Kartal'a kadar sürekli gidilip gelinir miydi? Yani
tren hattı yapıldıktan sonra rahatça gidip gelinmeye başlandı. Ondan önce oralar birbiri arkasına devam eden, eski tabirle tevali eden köylerden ibaretti. Göztepe'si, Erenköy'ü, Küçük Yalısı, bunlar küçük küçük köylerdi, köycüklerdi. Birbirine bak. Ama tren hattı yapılınca buralar köşklerle, efendim evlerle, konaklarla şenlendi. Birbirine bitişti. Fakat sayfiye hususiyetini hiç kaybetmedi. Hatta çok kimsenin sur içinde evi Erenköy'de yazdığı vardı.
Ama hala da öyle bir havası var oraların.
Var, zaten. Karşı tarafın, özellikle Erenköy, Göztepe, Bostancı havalisinin böyle bir sayfiye şehri havası var. Neden? Bitişik nizam olmadığı için. Evler birkaç katlıdır ve mutlaka bahçelidir. Ve hala tek tük bahçeli evler var. Onlar o eski havayı hala yansıtıyor.
Devam ettiriyorlar.
Kartal mesela eskiden oksijen de bol olduğu için bilhassa kalp hastalarının, astım hastalarının çok oturduğu bir yerdi. Yani Kartal'ın öyle bir özelliği de vardı. Zeytinlikleri meşhurdu. Kartal ne Erenköy kadar yüksek değildi, fakat çok pespayı bir yer de değildi. Mütevazi halkın tercih ettiği bir sayfiye yeriydi Kartal.
Şimdi de öyle.
Şimdi öyle.
Aynı şekilde devam ediyor.
Fakat oraya şimdi fabrikalar falan çok yapıldı. Kartal eski hususiyetini kaybetmeye yüz tuttu. Özellikle Maltepe, Cevizli tarafı fabrikalarla doldu. Eskiden öyle değildi. Kartal'ın yukarısı olan eski Çakaltepe. Bakın, çakallar indiği için Çakaltepe denilen yer. Sonra Rahmanlar oldu. Burası tamamen zeytinliklerle meskun bir yerdi. Bağ evleri, tek tük bağ evleri vardı. Hala tek tük bunlar var oralarda. Fakat şimdi oralara, efendim, içinde sitcom mu deniyor o dizi filmlerin çekildiği koca bloklar bile yapılmış yani.
Gene merak ettiğim bir şey var. İstanbul sur içi dediğimiz yer, gece kapılarının kapandığı, giriş çıkışının mümkün olmadığı bir yer.
İlk zamanlar öyleymiş. İlk zamanlar, Osmanlı Devleti'nin ilk zamanında normal sur özellikleri gösterilmiş. Kapısı kapalı, bekçisi var, bostancısı var. Fakat zamanla surlar harap oldukça, artık şehrin sur içine sıkışması mümkün görülmedikçe bu surlar üzerindeki emniyet kaldırılmış ve sur kapıları tamamen açılmış. Yani çok kısa bir süre Bizanslar zamanındaki gelenek devam etmiş. Akşamleyin kapanıyor. Dışarıdan içeri girmek zorunda kalanlar sur dibinde geceliyorlar. Sabah namazdan önce fecirle beraber kapılar açılıyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Emniyetin muhafazası için, kara borsacılığın önlenmesi için getirilmiş bir tedbirdir.
Yani gece herhangi bir mal gelmesin diye mi?
Tabii geceliğin mal gelip de onu bekleyenler daha ortalık piyasa kurulmadan onu ucuza satın alıp da pahalıya satmasınlar. Malı getiren de zarara uğramasın, halk da zarara uğramasın diye getirilmiş bir tedbirdir. Sabahleyin herkes ancak girebilir. Bir de emniyeti muhafaza kolay bir şey değildir, sur içinde emniyeti muhafaza. Fakat zamanla artık kale stili özellikle böyle büyük bir şehirde önemini kaybedince, dünyanın her yerinde kale stili artık önemini kaybetti. Eskiden Orta Çağ'da kale çok mühimdi. Kale ve içinde şehirler. Hı hı. Kalenin dışında kalan yerler, Avrupa'da buna banlieue denir. Varoş. Macarcası varoş. Bunlar bizde yoktur. Çünkü Türkiye'de kale dışında ev yapılmazdı emniyet mülazasıyla. Fakat artık zamanla kaleler hükmünü kaybetti. Topların gelişmesiyle kalenin hiçbir emniyeti kalmadı. Hı hı. Ve artık kalenin dışına da şehirler gelişmeye başladı. Hatta Osmanlılar bir ara surları yıkmayı düşünmüşler.
Tamamen.
Surları tamamen yıkalım, şehrin inkişafını sağlayalım diye. Fakat o surları yapmak kadar yıkmak da çok zordur. Başka binaların yıkılmasına benzemez o surlar. Onun için buna cesaret edememişler.
Yani zor olduğu için yapmamışlar.
Zor ve masraflı. Yani zor ve masraflı. Bunu bir Sultan Bayezid zamanında düşünüldüğünü görüyoruz. Efendim Sultan 3. Mustafa zamanında depremle beraber düşünüldüğünü, bir de Sultan 2. Abdülhamit zamanında düşünüldüğünü görüyoruz. Surların yıkılmasını. 3 kere gündeme gelmiş. Üçüncüsüne bayağı ciddi gündeme gelmiş Sultan Hamid zamanında. Fakat dediğim gibi devletin ulaşacağı başka mühim meseleler var. Bu da masraflı bir şey. Ve muvaffak olamamışlar. Yakın zamanda yine gündeme geldi.
Evet.
Fakat bu Bizans düşmanlığıyla tefsir edildi. Surların yıkılması.
Evet, öyle özdeşleştirdi.
Tabii ki vazgeçildi. Yani yapılması zaten şu anda da zor. Artık belli bir, şimdi UNESCO var. Dünya Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Heyeti var. Oraya kayıtlı binalar böyle kolayca şimdi yıkmak yapmak. Mümkün değil. Ama vaktiyle giriş çıkışın serbest olduğu yerlerdi.
Cağaloğlu ismi nereden geliyor?
Cigalazade vardı. İtalya ile bir savaşta esir edilmiş Kont Cigala vardı. Kont Cigala Müslüman oldu ve Osmanlı hakimiyetine girdi. Oğlu Cağaloğlu Sinan Paşa, Kanuni Sultan Süleyman devri ve daha sonrasında çok mühim hizmetlerde bulunmuş bir kimsedir. Cağaloğlu'ndan yukarı çıkarken valiliğin karşısında, şimdi orada Milli Eğitim kitabevi var. Orası onun yaptığı ilk mektepti. Biraz ilerisinde onun konağı vardı. Cağaloğlu.
Şimdi konsolosluk olan yani.
Hayır, o konsolosluk, bunlar hep yıkıldı. Sonradan İran konsolosluğu yapıldı. Bu da çok problem olmuştu o zaman. İran konsolosluğu, Ali Paşa İranlılarla çok iyi geçinmeye meraklıydı. İran'ı müttefik alalım da ona göre rahat edelim diye. İran nesi müttefik olacak? Şimdi Suriye'nin rakın müttefikliği neyse, o zaman da İran'ı müttefikliyor. Oraya konsolosluk yapılması, daha doğrusu elçilik o zaman İstanbul Başşehir yapılması için izin verdiği zaman çok tenkit edilmişti. Yani İran konsolosluğu yukarıda, şey ayağının altında. Bab-ı Ali. Yani İran Bab-ı Ali ayağının Hikmedi. Altında. Aman efendim tahta zihrinizdeyiz diye İran şeysi Malcolm Han vardı elçisi. Aman derdi, biz tahta zihrinizdeyiz. Yani ayağınızın altındayız diye. Yani o tarafa doğru çıkıldığı için umumiyetle kendisini koruma ihtiyacı, müdafaa ihtiyacı hissetmişti. Oralarda Cağalazade Sinan Paşa'nın konağı olduğu için oraya Cağaloğlu, Cigalazade zor söyleniş olduğu için Kont Cigala'nın oğlu Cağaloğlu olmuş. Çok kimsenin aklına gelmez orası. Evet. Bir İtalyan, Müslüman olmuş bir İtalyan asilidir.
Ve yüzyıllardır da ismi devam ediyor.
İstanbul'un en meşhur yerlerinden birisidir. Vaktiyle evet. İstanbul'un bütün kültür hayatı hemen Cağaloğlu'nda atardı. Cağaloğlu demek gazeteler demekti, Babali demekti, yayın evleri demekti, kültür merkezleri demekti, piyasa demekti, entelektüel insanların gezdiği ve bir araya geldiği yerler demekti. Onun için Cağaloğlu'nun kültür tarihinde çok önemli bir yeri vardır.
Meşhur yokuşta şimdi adını... tarih kitaplarından okuduğumuz pek çok ünlü
karşılaşmışlar, çıkmışlar, karşılaşmışlar, hikayeler yazılmış onlar, evet. Anekdotlar, yani çok mühim bir yer.
Birden aklıma geldi, geçenlerde bir kitapta Cağaloğlu düşündüm, kelime olarak Türkçe bir anlam bulamadım. Evet. Acaba nereden geliyor dedim.
Cağal derler zaten, yumuşak yeri de çok kimse söylemez. Cağaloğlu. Cağal demezler de Cağaloğlu derler. İşte Konçigala'dan bozmadır.
Peki gelelim eski İstanbul'a ve eski İstanbul'da konaklardaki hayata. Geçen hafta bunu, önceki haftalarda konuşmaya başlamış ve devam edeceğimizi söylemiştik. Merak ettiğim bir şey daha var. Hiç mi erozyona uğramazdı bu terbiye, bu yaşayış? Geçen haftalarda anlattıklarımızı şöyle bir düşünüyorum. Hani az çok uygulamaya çalışsanız bile bir yerden inanılmaz bir fire veriyor ve yaptığınız her şey bir anda siliniyor.
Doğru. Şimdi onu ben de düşündüm, kendimce tetkik ettim. Şimdi Osmanlı nezaketi, daha önce söylemiştik, bir tekrar söylemekte fayda var. Eski İstanbul'un ve Osmanlıların alameti farikaları, yani en dikkati çeken yönü, özellikle İstanbul'un, ne Selim Yakışlası'dır, ne Galata Kulesi'dir, ne Ayasofya'dır. Eski İstanbul nezaketi, efendiliği, çelebiliği ve terbiyesidir. Bakın, efendilik, İstanbul efendisi tabir olmuş, İstanbul hanımefendisi tabi bugün bile söyleniyor. Ben Şam'da çarşıda giderken tüccar bağırıyor, Akmışa İstanbuliye. İstanbul kumaşları demektir. Akmışa kumaşın çoğuludur. Allah Allah dedim. Şam'ın kumaşı meşhur. Sen dedim İstanbul'dan mı kumaş getirip satıyorsun? Yoo dedi adam. Akmışa İstanbuliye yani çok nazik insanlara, üstün insanlara layık kumaşlar demektir. Hmm. İstanbul'u yaşamda bu fevkalade, harikulade güzel manasına. Kahire'de şahit olduğum bir hadise. Birisinden bahsediyorlardı iki kişi üniversitede. Şahs İstanbul'u cidden dedi. İstanbullu bir adamdır cidden dedi. Ben dedim adam İstanbul'da mı hayırdır? Yok dedi yani çok nazik, kibar, terbiyeli bir adamdır.
O özellikleri taşıyan.
Hatta vaktiyle Halet Efendi diye bir diktatör bir ara Yeniçerilerle anlaşıp da idareyi eline almış. Birisine çok kötülük yapmış. Hasımlarından birisine. Şeyin elinden almış mansıbını sürdürmüş bilmem ne yapmış. Sonra şöyle bir itirafta bulunmuş. Demiş ki ben felancayı makamından ettim. Servetinden ettim. Memleketinden ettim. Sürdürdüm. Darmadağın ettim. Her yapmadım kötülük kalmadı. Fakat onda kendine mahsus bir efendilik, bir çelebilik, bir terbiye, bir nezaket var ki onu elinden alamıyorum. Çünkü devamlı görüşürmüş onunla.
Tüm bu kötülükleri yapıyor olmasına rağmen.
Sen bu kadar kötülük yaptın hala görüşürsün işte. O efendilik, o nezaket onda var. Onu almak mümkün değil. Onun için ondan görüşmekten çok zevk alıyorum. Kıskandığından yapıyor demek ki. Böyle bir durum var. Şimdi bu hiç mi dediğiniz gibi erozyon olur? Bu nereden yayılıyor? Saraydan yayılıyor. Hı hı. Yani baştan yayılıyor. Balık baştan kokar derler ya. Saray iyi.
Güzel koku bu sefer.
Saraydan tersine düşünülürse sarayın etrafına ve bütün İstanbul'a bu nezaket terbiye yayılıyor. Bunu daha önce de örneklerinde anlatmıştık. Peki hiç mi erozyona uğramadı?
Evet.
Efendim Osmanlı İstanbul'un şöyle bir durumu vardı. İstanbul'a rahatça gidip yerleşmek, nüfusunu değiştirmek mümkün değildi.
Yani göç almıyordu şimdiki kadar.
Yasaktı. Nüfusu ortalama 500 binde sabit tutulmuş tamamını düşünerek. Yani bütün Boğaz köyleri, Eyüp, hepsi Galata, Üsküdar hepsi dahil 500 bini aşmayacak şekilde ayarlanmıştır. En çok olduğu zaman 500 bin olmuştur. Suyu kıttır, gıda maddeleri kıttır, başşehir çok önemlidir. Dünya tarihinde başşehir çok mühimdir. Başşehri elinde tutamayan hükümdarlar bütün memleketini, tacını, tahtını kaybetmişlerdir. Her yerde öyledir. Paris öyledir. Paris düştü mü Fransa kralı memleketi terk eder. Paris elinde tuttuğu müddetçe Fransa kralı kraldır. Hep böyle olmuştu. Mesela Napolyon Paris elindeyken Fransa imparatoruydu. Paris düşünce imparatorluğu falan bitti. Fransa'nın çok kısmı elinde olduğu halde. Şimdi başşehri uygun tutmak için çok büyük gayretler sarf ediliyor. Buranın gıdası, geleceği, yiyeceği, içeceği hep belli yerlerden temin edilmiş, sağlama alınmış. Suyu keza öyle. Bu nüfusun artması mümkün değil. İmarı var, bilmem nesi var, estetik havası var. Bunun bozulması istenmiyor. Onun için Anadolu'dan, Rumeli'den elini kolunu sallayarak İstanbul'a gelmek mümkün değil. Hiç mi gelinmiyor? Gelinebiliyor. Belli sebeplerle izinli olarak geliniyor ve belli müddet kalıp ayrılınıyor. Sürekli kalmak mümkün değil.
Bu izin kontrol ediliyor mu? Mesela 10 gün geldin, 12 gün olmuş.
Şimdi bulunduğu yerin kadısından bir mürür tezkeresi alıyor. Mesela diyelim ki Bergama kazasından çıkıyor adam İstanbul'a geliyor. Bir işi var İstanbul'da. Bergama kadısından bir tezkere alıyor, mürür tezkeresi. Bu adam Bergama'da ayakkabıcı esnafındandır. Güvenilir bir insandır. Suç işlememiştir. Kimseye borcu yoktur. Hanımının nafakası verilmiştir. Gibi bir yazı. Yani temiz adam kağıdı.
Yani şimdiki sabıka kaydı.
Sabıka kaydı gibi şey. Bunu alıyor geliyor İstanbul'a. Nereden girecek Bergama'dan gelen? Anadolu yakasından girer. Yani bugün Bostancı'nın olduğu yerden. Bostancı'dır şehrin başlangıcı. Hmm. Bostancı'da kapıda duran gümrükçülere bunu gösterir.
Derbini anlatır. Bir sınır mı vardır? Nasıldır?
Sınır. Anadolu sınırı Bostancı, Rumeli sınırı Çekmece'dir.
Yani ben tutup işte dağdan bayırdan gelmeye kalksam
ama
gelemem.
Gelemez. Hem yol yoktur hem de takibata tabi tutulur. Yani yolda bayırda, mahallede herkes birbirini tanıyor. Yani tanımadıkları bir adam olduğunu ihbar ederler. O zaman başı ağrır. Hmm. Yani hiçbir zaman kendini kurtaramaz o zaman.
O danacık da olsa o sınıra gelmek zorunda.
Yani şimdiki kaçak işçi nasıl giriliyor? O zaman İstanbul'a girmek de mümkün. Kaçak yollardan. Hı-hı. Ama bu çok zor ve tutulduğu zaman da hiç kurtaracak tarafı yok. Onun için adamlar meşhur yoldan girmeye daha çok tevessül ediyorlar. İçeri giriyor. İçeride işi bittiği zaman çıkıyor. Bittikten fazla kalırsa zaten belli zamanlarda bulunduğu yerin amirine gidip ben buradayım ispatı vücut etmesi lazım.
Yani kendini gösterecek.
Gösterecek. 10 günde bir, 20 günde bir ayda neyse o mühür vuruluyor kapıda girdi İstanbul'a diye. Çıkarken de kefilik olacak İstanbul'da. İstanbul'da tanıdığın var mı? Var.
Ne Kıdanca, gidiyorsun?
Ona gidiyorum. Paran var mı? Göster şu kadar tamam iyi. İstanbul'da bu bela değil. Hırsızlık falan yapmaz yani. Gibi. Şimdi Amerika'nın biraz tatbik ettiği, İngiltere'nin tatbik ettiği şekilde bir tatbikat var. İşçi lazımsa işçiler getiriliyor. Tersaneye işçi lazım mesela. Tersanenin özel işçi odaları var. Orada kalabiliyorlar. Halkın içine karışamıyorlar.
Yani ben geldim işte İstanbul'da çalışıyorum. Hadi bir de gideyim.
Ev tutayım. Hayır öyle bir şey yok. Ha, gezebilir ama yerleşemez. Ev Sultan'da bir ev tutayım oturayım. Hayır. Onun kalacağı yer, tersane işçilerinin kalacağı yer Kasımpaşa'daki bekar odalarıdır. Gündüz tersanede çalışır. Akşam bekar odasına gelir. Orada yer içer. Yatar. Ertesi gün tekrar işine gider. Böyle bir disiplin var İstanbul'da. Şimdi niye anlattım bu kadar teferruatlı? Böyle bir durumda zaten İstanbul dışarıdan göç almadığı için İstanbul'un o nezaketi, kültürü, terbiyesi, estetiği yıllarca aynen devam etmiştir. Yani Fatih Sultan Mehmet devrindeki İstanbul neyse Sultan II. Mahmut devrindeki İstanbul da aynıdır. Ne zamana kadar? 93 Harbi'nde. Tabii dışarıya da kapalıyız. Dışarıdan seyyah gelmiyor. Yabancılar gelmiyor. 1854 yılında Kırım Harbi oldu. Kırım Harbi sıralarında İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar bizim müttefikimiz idi. Türkiye'ye geldiler, Selim Yakışası'na yerleştiler. İstanbul halkı o zamana kadar hiç gayrimüslim ecnebi görmemişti. Gayrimüslim yerli görmüştü, Rum, Ermeni ama onlar Osmanlı gibiydiler. Onların bir farkı yoktu Osmanlılardan. Onlar için orijinal değildi İstanbul halkı için. Ama Fransız, İtalyanlar, hatta Didonlar adını takmışlardı. Didon, Azizim diye başlar Fransa konuşurken. Didon, Azizim diye başlar. Fransa'nın adını Didonlar koymuştu. Hatta çene üzerindeki sakala Didon sakalı derlerdi. Didon kıyafeti giymiş. Onlar gibi giymiş. Bir moda oldu İstanbul'da. Didon modası. Gençler arasında, insanlar arasında Didonlar gibi konuşmak, Didonlar gibi hareketler yapmak. Bu İstanbul'un karakterize özelliklerini biraz değiştirdi.
İlk yıpranma burada başladı.
Hatta çok meşhur bir türkümüz var. Üsküdar'a giderken o bir işte İskoç şarkısıdır. İngiliz askerleri Selim Yakışlası'ndan Üsküdar'a ve Kadıköy'üne geçit törenleri yapardı hafta sonlarında. Cuma akşamlarında böyle gaydalarla falan. Onları gören İstanbul halkı dizilir etrafa, dinler. İşte o çok meşhur bir İskoç şarkısını Üsküdarlılar söz yazıp bir hikayeyle bağdaştırıp İstanbul türküsü yaptılar. Üsküdar'a giderken ne kadar bizim kültürümüzün bir parçası olmuş. Şeylere de donsuz asker derlerdi. İskoçlara. Don bugünkü manada kilot değildir. Pantolon manasında kullanılır. Pantolonsuz yani etekli asker.
Etekli asker.
Donsuz asker.
Peki biz bir aradan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.
Çıkmış bir elma, elmalı yaş, cilveli yar. Aramızdan geçti de bir yar, karabiberim, toz şekerim. Senin kaderin, benim tecellim. Darılmaca yok yok, barışmaca çok. Seni seven yok yok, beni seven çok. Uzaklara gitme sana küserim. Yakınlara geleni sen alır giderim. Uzaklara gitme sana küserim. Yakınlara geleni sen alır giderim. Çıkmış bir kiraz, kirazlı yar, şirazlı yar. Aramızdan geçti de bir yar, karabiberim, top şekerim. Senin kaderin, benim tecellim. Darılmaca yok yok, barışmaca çok. Seni seven yok yok, beni seven çok. Uzaklara gitme sana küserim. Yakınlara gelirim sen alır giderim. Uzaklara gitme sana küserim. Yakınlara gelirim sen alır giderim. çıkmış bir ayna, ayvalı yar, cilveli yar. Aramızdan geçti de bir yar, kara biberim, tam şekerim. Senin kaderin, benim tecellim.
Darılmaca yok yok, barışmaca çok.
Seni seven yok yok, beni seven çok. Uzaklara gitme, sana küserim.
Yakınlara gelirsen alır giderim. Uzaklara gitme, sana küserim. Yakınlara gelirsen alır giderim.
Bir tek geleceğim ben.
İstanbul terbiyesini, İstanbul konaklarında yaşananları konuşuyoruz. Aslına bakarsanız konaklara biraz olsun ışık tutabilmek için konakta yaşayanların, konağa gelenlerin nereden geldiğini bilmek lazım. İstanbul'da herkes konaklarda mı yaşardı?
Konak, tabii konak tabiri insanların hoşuna giden, egzajere ettikleri bir yaşantıdır. Herkes konakta yaşamaz. Fakat şöyle bir durum var. Sarayla küçük evler arasında konak bir ara binadır. Konaklar dört başı mamur evlerdir. Yani öyle bir numunedir ki hiçbir eksiği yoktur. Kuyusundan, sarnıcından, bahçesinden, hizmetçisinden, yamağından, bahçıvanından hepsi vardır. Dolayısıyla Osmanlı evinin bütün unsurlarını, efradını, cami, ayağını, manı konak içinde barındırdığı için hep konaklar ön plana getirilir. Ama şu da bir vaki ki, varittir ki Osmanlı evlerinin çoğu da konak yavrusudur. Yani konakların, sarayın küçük bir modeli konaklar, konakların küçük bir modeli evlerdir. Bu evler ya bahçe içi evleridir İstanbul kenarlarında veya bitişik nizam evlerdir sur içinde. Bunların yani 3 aşağı 5 yukarı modeli aynıdır.
En küçük, en mütevazı evde kaç kişi yaşar? Anne baba ve çocuklar mıdır sadece?
Osmanlı ailesi çok geniş bir aile değildir. Yani köylerde, Anadolu'da olduğu gibi amcaların, dayıların, halaların bir arada yaşadığı evler değildir. Anne baba, çocuklar, bu bir kere kesin. Anne babadan birinin, anne veya babası tek çocuksa veya en küçük çocuksa veya tercih hakkı onlardan yana kullanılırsa onlarla beraber kalır. Şimdi diyelim bir adamın, bir karı kocanın tek bir çocukları var. Çocuk evlendiği zaman gelin o eve gelir. Dolayısıyla anne baba onlarla yaşar.
Yani bir alternatif yok.
Yok, hayır, yok. Ayrı bir ev açma yok. Üç çocuğu var adamın. Birincisini evlendirir, bir ev açar. İkincisini evlendirir, bir ev açar. Üçüncüsü en küçük evlendiği zaman beraber oturur onlarla. Veya birincisiyle beraber oturur, ikinci ve üçüncüyü ev açar. Bu da mümkün.
Ya da birisi ile oturur. O ev, yani bir küçüğü evlendikçe büyüğünü çıkartır.
Artık evin tercihidir. Sadece bir tane kızı vardır. İç güveysi alır. Kesin. İç güveysi alır. İki kızı varsa iç güveysi alanlar var. Mesela benim babaannemler Zühtüpaşa'nın evinde oturmuşlar bir ara kiracı olarak Kızıltoprak'ta. İki kızı aynı eve iç güveysi alınmıştı Zühtüpaşa'nın. Babaannemler selamlık dairesinde kiracı olarak oturmuşlar. Onlar üst katta. Sonra babaannemler ev yaptırmış. Kızıltoprak'ta oraya çıkmışlar. Onlar ne yaptılar bilmiyorum ama iki bacanak bir evde.
Oturmuşlar.
Tabii, bu mümkün. Yani dolayısıyla şunu diyebiliriz ki Osmanlı evinde ana baba, çocuklar fix. Ayrıca yaşlılar muhakkak var.
Peki konaklarda işte yamak var, aşçı var, temizlikçi var, halayık var, o var, bu var. Normal bir evde de bunlar var mı?
Daha azaltılmış olarak vardır.
Mesela evde
araba varsa bir arabacı mutlaka vardır. Araba yoksa arabacıya ihtiyaç yoktur. Bahçeli bir evse bahçıvan mutlaka vardır. Bazen bahçıvanla arabacı aynı kişi olabiliyor.
Nasıl olsa çok yoğun değil işleri diye.
Bahçe yoksa bahçıvana da ihtiyaç yoktur. Aşçı mutlaka vardır.
Mutlaka.
Aşçısız ev hiç yoktur. Küçük evlerde müstesna. Küçük evlerde ev halkı yemekleri yaparlar. Ama konak yavrusu denilen o büyük evlerde mutlaka aşçı bulunur. Aşçı adı da Bolulu.
Peki bu parayla çalışan biri midir yoksa
parayla işte... Çalışır. Parayla. Şöyle ilk zamanlarda Osmanlı Devleti'nin fütuhat zamanlarında, fetihler zamanında elde edilen esirlerden herkese esir düşüyordu. Harbe katılanlara zaten ganimetten düşüyordu. Harbe katılmamış olanlar parayla Adama mesela 100 tane esir düşmüş. Ne yapacak 100 tane esir? 10 tanesi ona lazım. 90 tanesi satar. Bu esirler alınır. Bunlar evde yemek bir yamak verilir. Yemek öğrenirler. Bahçıvanlık öğrenirler. Şey öğrenirler. Konakta hizmet ederler. Ama zamanla artık fetihler azalmış, iş tersine dönmüş. Esir sayısı da azalmış. Ve dolayısıyla bu iş tersine dönmüş. Artık bir işçi sınıfı, konak işçileri, ev işçileri dönemi başlamış. Bir kadın hizmetçi ve bir erkek hizmetçi mutlaka var. Kadın hizmetçi evi temizleyen, çamaşırları yıkayan kimse, aşçı yemekleri yapan kimse. İki kişi mutlaka var. Evin ihtiyaçlarına göre bu sayı artıyor. Veya arabacı, efendim vekil harç, kahya, bahçıvan gibi buna ilaveler yapılabiliyor. Hayvanları çoksa evin seyis oluyor mesela. Birkaç at varsa evde mutlaka bir seyis oluyor. Seyis bazen arabacı oluyor, bazen arabacıdan ayrı bir kimse oluyor. Bunlar her evin mali durumuna göre değişiyor. Ama her evde değişmeyen iki kişi var. Kadın hizmetçi ve erkek aşçı. Çoğunlukla da bunlar karı kocadırlar son zamanlarda.
Yani onlar da artık aile ferdinden
tabii,
biri
aile gibisi. Ferdlerindendir. Bunlar cüzi bir maaşla çalışırlar. Evde yatar kalkarlar. Evde onlara mahsus bir yer vardır. Bodrumda veya tavan arasında. Ya yani bir oda onlara tahsis edilmiştir. Bunların emelleri ömürlerini bu evde geçirmektir. Çoğunlukla çocukları yoktur. Çünkü onlar zaten belli yaştan sonra evlenmişlerdir. Kadın bir ev hizmetçi girmiştir. Veya cariye asıllıdır. Erkek de çalışmaya gelmiştir. Belli bir yaştan sonra onlar evlenmişlerdir. Bu metro çocukları yoktur. Veya bir miktar para biriktirip memleketlerine gidip çift çubuk sahibi olmak veya bir dükkan açmak emelinde olanlar da vardır. Bu şekilde çalışırlar konaklarda. Yamak alırlar onlar, yetiştirirler. Sonra kendileri de giderler. Böyle bir düzen konaklarda kurulmuş. Konak halkından bunlardan. Bunlar çoğunlukla Anadolu'dan gelme. Nasıl gelme? İşte kefil oluyor o konak sahibi. Orada kalıyor. Yani tehlikesiz olduğu anlaşılınca izin veriliyor.
Artık yerleşiyor.
Çoğu da artık İstanbul'a yerleşmiş. Dedeleri Bolu'dan gelmiş, Manisa'dan gelmiş bir vesileyle. Asker olarak, memur olarak bir vesileyle gelmiş. Veya esnaf ihtiyacı oluyor mesela, özellikle getiriliyor İstanbul'a. Dışarıdan zorunlu göç ettiriliyor. Fatih Sultan Mehmet çok kimseyi İstanbul'a göç ettirdi. Kimse gitmek istemedi. İstanbul'un nüfusu 20-30 bindi. Fethedildi. Anadolu'ya da mecbur etti.
Nereleri özellikle?
Mesela Aksaray'ı mecbur etti. Niğde Aksaray. Bugün Aksaray'a yerleştiler. Trabzon, Çarşamba, Maçka, bugünkü Ortaköy, Niğde'nin. Hep onlar şeyden gelmedir. Anadolu'dan gelmedi.
Geldikleri köyün ismini de buraya getirdiler.
Buraya verdiler. Köyün veya kasabanın ismini verdiler. Nüfusu değiştirdi. Sonra Ermeniler getirdi, yerleştirdi. Ermeniler çok sanatkardırlar. İstanbul'da hiç Ermeni yoktu Fatih fethettiği zaman. Hiç.
Çıkmışlardı.
Bizanslar Ermeni bırakır mı burada? Hiç affetmediler Ermenileri. Ermeniler Bursa'da, İznik'te, başka yerlerdeydi. Fatih Sultan Mehmet Bursa'dan ve başka yerlerden Ermeni esnaflar getirdi. Sanatkarlar getirdi İstanbul'a. Ermeni patrikliği kurdu. Fatih kurdu.
Gelmeleri için.
Tabii buraya patriklik kurdu. Yeni Kapı'da ona patrikhane verdi. Sonra Yahudiler geldi. Onlar da ticareti güçlendirdiler. Nüfus böylece Türkler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerden müteşekkil bir nüfus oldu.
Peki neden hiç Türkler ticarete ya da sanata, gerçi sanatın bazı alanlarına yönelmişler? Ama neden hiç bunu meslek olarak kabul etmemişler?
Sebebi şu, Türk milleti asıl itibariyle daha ziyade göçebelikten gelme, hayvancılığı ön planda tutan bir millet. Onlar da esnaflık ve ticaret bulundukları yerde hep gayrimüslimlerin yaptığı iş olduğu için pespaye bir iştir onlar için. O zamanın telakkilerine göre ticaret, esnaflık vesbahiye bir iştir. Herkesin yapabileceği, parayla yaptırılan işlerdir. Koyun beslemek, sürüler, atlar beslemek, deve sürüleri beslemek, kervancılık yapmak çok şerefli bir iştir. Onu yapmışlar. Çoğu asker ve devlet adamı. Nüfus zaten çok az. İnsan ölümleri fazla. Türk nüfusu çok değildi zaten Osmanlı ülkesinde. Yani sanıldığı kadar çok fazla Türk yoktu. Türk devletidir, o ayrı mesele. Diğerleri de azdı da. Türk nüfusu da azdı. Ancak bunlara yetiyordu. Zamanla Türklerde esnaflık yapan, ticaret yapan başladı. Fakat bu hiçbir zaman Ermeniler ve Rumlar kadar değildi. Rumlar, Ermeniler yakın zamanda memleketi terk ettiler. 15'te Ermeniler, 24'te Rumlar, 40'lı yıllarda da Yahudiler terk ettiler. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyet ekonomisi çok sıkıntılar çekti.
Onlar gittikten sonra.
Tabii nal çakacak nalbant bulunmadı mesela kasabalarda. Ermeniydi çünkü yapan. Muhtemelen çocuğunu çırak yapacak yanına. Adet öyleydi çünkü. Yabancı birinin nalbant olması zaten mümkün değildi.
Öyle bir talep de yok.
Talep de yok zaten. Öyle bir merak da yok. Ondan dolayı böyle bir iş bölümü yapılmıştı. Sosyal bir iş bölümü yapılmıştı.
Yani farkında olmadan imzalanan bir anlaşmaydı. Gibi.
Türkiye'de bir de sanayi olmadığı için Osmanlı ülkesinde sanayi devrimi de yapılamadı. Burjuva sınıfı da teşekkül etmedi. Aristokrat sınıfı da yoktu. Böyle olduğu için bu da tabii yeni ekonomik trend Osmanlı Devleti'ni menfi etkiledi. Menfi etkiledi. İşte ondan sonra o Rumeli'nin kaybı neticesinde önce Kırım. Kırım kaybedildikçe Kırım Tatarları, Kırım Yahudileri Rusçuk üzerinden İstanbul'a geldiler. Arkasından 93 Harbi, dedik ya biraz evvel Kırım Harbi'nde de yabancılar geldi. İstanbul kültürü bir değişikliğe uğradı. Taklit ağırlıklı. Mesela Kırım Harbi öncesi kadın kıyafetleriyle Kırım Harbi sonrası kadın kıyafetleri çok değişti. Kırım Harbi sonrası artık Avrupa'yı kıyafetler moda olmaya başladı. Ondan önce tamamen Alaturka kıyafetler giyilirdi. 1854'e kadar. Sonra 1993 Muharebesi denilen 1870'de Osmanlı-Rus Harbi'nde Balkanların çoğu kaybedildi. Bulgaristan'ın yarısı, Sırbistan, Bosna Hersek, Romanya kaybedildi. Kafkasya'dan çekilmek zorunda kaldık. Dolayısıyla Rumeli'den ve Kafkasya'dan binlerce insan Rus, Bulgar, Sırp, Romen mezaliminden veya istikbaldeki belirsizlikten korkarak yollara döküldüler. Bunların geldikleri İstanbul oldu. Dağ, taş, cami avluları, sokaklar, yangın yerleri, her taraf muhacirlerle doldu. Hükümet bunları Osmanlı ülkesine tevzi etti. Boş yerlere. Fakat İstanbul'un içinde yerleşenler oldu. 93 muhacirliğiyle İstanbul'un havası değişti. Mesela Eyüp, o zamana kadar küçük bir Osmanlı köyü olan Eyüp, büyükçe bir kasaba oldu. Rumeli kasabası oldu. Rumeli muhacirleri yerleşti oraya. Havası tamamen Rumeli, bir Rumeli kasabası hüviyetine dönüştü. Eski şeyini kaybetti. Şive mesela Rumeli şivesi aldı. Hatta demiş ya adam, amca be demiş, sen macirce bilir misin demiş. Oğlum macirce diye dil olur mu demiş. E mahallebici oluyor da demiş, macirce niye olmasın. Mahallebici var. Mahallice diyecek. Mahallice oluyor da macirce niye olmasın. Ona ayrı bir dil diyecek. Sonra esas felaket Balkan Harbi ile oldu. 1913'te Balkan bozgunuyla biliyorsunuz Edirne kaybedildi. Oralar hep gitti. Gidince oradaki halk, tabii gelenlerin de ne yapacağı belli olmadığı için İstanbul'a sığındı. Nüfus 1 milyonu buldu. O her şey normal zamanlara göre ayarlanmış olan İstanbul. Gıda kıtlığı, su sıkıntısı, inzibat vakalarının artması birbirine karıştı. Balkan muhacirleri çok muhtelif yerlere yerleştirildi ama onlar da İstanbul'un içine kaldılar. O da bir havayı değiştirdi. Bunlar da çok köylüydüler. Kafkasya'dan gelenler oldu. Gemilerle kaçan Çerkezler İstanbul'a geldiler. Öyle oldu ki İstanbul'un şu anda yerlisi yok denecek kadar azdır. Yani İstanbul'un en eskileri bile bir iki göbek sonra ya Rumeli'den ya Kafkasya'dan gelmiştir. Veya Kastamonu'dan. En yakın olduğu için Kastamonu'dan da gelenler oldu. Bundan sonra artık Osmanlı hükümeti İstanbul'u kontrol edememeye başladı. Hudut açıldı. Anadolu İstanbul'a aktı. O zamana kadar İstanbul halkı erkekler askerlik yapmazdı. Memurluk yapardı. İstanbul'da seçim falan olmazdı, belediye seçimleri. Belediye başkanlığı, valilik yoktu İstanbul'da. Kendine has bir yönetim şekli vardı. Bunların hepsi değişti. İstanbul'a erkekler askere alınmaya başlandı. İstanbul'a vergi muafiyetleri kaldırıldı. Ve İstanbul'un o eski statüsü değişti. Bu değişiklik evlere, konaklara, köşklere de yansıdı. O eski İstanbul nezaketi, kültürü değişti. Mahalli bir özellik almaya başladı. Bulunulan yerlere göre. Daha büyük felaket Birinci Dünya Savaşı'nda oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'da çok yeri işgal altına girdi. Anadolu'dan gelenler, doğudan, güneydoğudan, Orta Anadolu'dan gelip İstanbul'a yerleşenler oldu. Beyaz Ruslar geldi. İhtilalden kaçan. Evet. İstanbul'un ahlaki yapısını son derece bozdular. Ondan çünkü yapacakları hiçbir şey yoktu. Yani hanımlarının en ahlaklısı konsümasyonist yapabiliyordu. Galata'da, Beyoğlu'nda. O sırada işgal yılları. Bu gibi işler de revaçta. Türkler pek öyle batakhane, fuhuş, öyle şeyler Türklerin arasında yaygın değildi. Türkler öyle veya böyle belli bir namus şeyinde, seviyesindeydiler. Fakat işgal güçleri İstanbul'a gelince 1918-19 yıllarında Galata, Beyoğlu onların eğlence mekanı oldu. Onlar da en çok elverişli olanlar Rus haroşalardı, Rus macirleri. Bütün bunlar İstanbul'un havasını değiştirdi. İstanbul o eski nezaketi, kültürü kayboldu. Hatta demişler ki ayıp artık kayıp oldu dermiş eski İstanbullular. Bu sefer eski İstanbulluların nezaketiyle eğlenmeye başladılar.
Tabii dalga efendim, geçilen bir yer.
Keyfiniz şey. Mütenahni mi, mütenehna mı diye böyle dalga geçmeye başladılar. Hiç olmayan kelimelerle yani eski İstanbul'un nezaketini karikatürize etmeye başladılar. Orta oyunları yazıldı, direkler arasında oynanan hep eski İstanbul nezaketini, zarafetini iğnelemeye başladı. Eski İstanbul efendisi aptal, bir şeyden haberi olmayan, nezaketi her şeye tercih
aklı
eden,
bir karış havada.
Aklı bir karış havada, dünyadan haber olmayan birisi gibi tanıtılmaya başlandı. İstanbul efendisi dedi mi İstanbul kadısı ve belediye başkanı anlaşıldı eskiden. Onlar en başta onlar geliyordu yani o sınıfın amiri, fahri reisi onlardı. Cumhuriyet'ten sonra bu akın devam etti. İstanbul'la Anadolu'ların yerleşmesi. Çünkü baş yer Ankara olunca İstanbullular, İstanbul'u okumuş yazmış takımı memur olarak Ankara'ya gittiler. Hatta adama sormuşlar Ankara'da nerede oturuyorsunuz diye. Ankara'da bir itfaiye meydanı var. Eskiden oranın adı Hergele Meydanı'ydı. Hergele at satıcısı demektir. At satıcıları umumiyette alevereci de alevereci olduğu için Hergele kötü manaya geliyor.
Evet.
Hergele Meydanı derler oraya at satılı. Ankara bir tarım kasabası. Keçiören, Kazıkçı Bostanları, Saman Pazarı, At Meydanı. Hep böyle isimleri var. Tarım şehri. Nerede oturuyorsun diye sormuşlar da İstanbulluya. Efendim çok affedersiniz. Yani Ankaralılar öyle diyorlar. Hergele Meydanı'nda oturuyoruz.
Yani,
çok özür dileriz yani. Sonra değişti Opera Meydanı. Sonra itfaiye meydanı oldu. Millet o şeyden kurtuldu. Böyle bir nezaket şeyi vardı. Boşalan İstanbul'da fabrikalar, atölyeler semti oldu. Buralar işçi lazımdı. Anadolu'dan işçi geldi. 50'li yıllarda Anadolu'nun her tarafına yollar yapıldı. Yollar yapılınca çiftin çubuğunu bırakıp heybesini sırtına vuran İstanbul'a geldi. Eski İstanbul nezaketi, terbiyesi, eski İstanbul dili, efendim estetik anlayışı, kültürü tamamen maziye karıştı.
Satırlar arasında o da dipnotlarda evet. Okuyabilirse, okuyan bulunursa onlara kaldı. Küçük bir ara verelim, sonra yine birlikteyiz. İstanbul'un o dillere destan kültüründen geriye bizim gibi korumaya çalışan ama pek de başarılı olamayan isimler kaldı. İnanın şimdi kendi meslektaşlarımız arasında biz bile biraz Türkçe'ye dikkat ettiğimiz için adeta iğnelenen, tiye alınan isimler olduk. Şimdi biz tabii sizin gibi tane tane konuşamıyoruz, affedersiniz diye.
Eskiden tam tersiydi. Şive, onu daha önce de söyledik galiba, eski İstanbul'da şive bozukluğu hiç affedilmezdi. İnsanların şivesi olabilir, bu normaldir. Fakat İstanbul'a gelen, İstanbul'a yerleşen ve İstanbul'a münasebeti olan kimselerin mutlaka şivelerini düzeltmesi aranırdı. Yeni statüyü kabul edecek. Zaten hani derlerdi İstanbul'da olunmaz, İstanbul'da doğulur. Yani 3 nesil geçmedikçe İstanbul'da kimseyi kabul etmez derdi. Ya İstanbul'da doğulacak ya 40 sene geçecek. 40 sene 2-3 nesildir. Böyle bir anlayış vardı. Onun için şive bozukluğu affedilmezdi. Eski İstanbulluların en çok güldükleri, en çok eğlendikleri şey şive bozukluklarıydı. Meddahlar, kahvehane meşhur meddahlar yaptıkları budur. Şive taktikleri yapardı. Laş şivesi, Erzurumlu şivesi, Doğulu şivesi yapardı. İstanbul'da bunlara gülerlerdi. Hı hı. Çünkü İstanbullular için bunlar son derece enteresan şeyler. Yani Türkçenin farklı versiyonları. Belki Erzurum'da, Doğu'da bunlar garipsenmeyebilir ama İstanbullular için garipsenirdi. Hı hı. Ve bir müddet sonra İstanbul'a gelen kimse İstanbulca konuşmayı öğrenirdi.
İstanbulca.
Yoksa İstanbul'da kalamazdı. İstanbul halkı onun içine almazdı. İstanbul'un böyle bir aristokrat sıkılığı vardır. Başka şeyde değil. Kültür ve nezakette bizim gibi olacaksın kardeşim. Çok zengin olmayabilirsin. Makam mevki sahibi olmayabilirsin. İstanbul'da bunlar çok önemsenmezdi. Çok farklı makam mevki sahipleri, çok farklı servet sahipleri birbirleriyle rahatça görüşürlerdi. Şaşılacak derecede rahat. Avrupa'da emsali görülmeyecek derecede rahat. Fakat nezaket ve edepte bir problem varsa bu hiç affedilmezdi. Hele sonradan bazı zenginler İstanbul nezaketini, terbiyesini kabul edememişler, özümseyememişlerse dışlanırlardı. Zengin olduğu halde kimse onlarla görüşmez.
Şimdiki
bunları
gibi değil
sonradan
yani.
Görme denirdi. Şimdi o tabir vardır sonradan görme. Dışlanırdı. İstanbulluların hiç affetmediği şey. Yani bir şive bozukluğu, bir de affedersiniz terbiyesizce, ahlaksızca konuşmak. Bunlar hiç mümkün değil. Yani bugün için insanlarda iğrençlik meydana getiren veya müstehcen kelimeleri bir İstanbul'un kullanması mümkün değildi. Hatta daha önce belki söyledik. Bir İstanbul beyefendisi veya İstanbul hanımefendisi belden aşağı bahsedeceği zaman, mesela ayağım burkuldu diyeceği zaman, dizim ağrıyor diyeceği zaman bile affedersiniz, haşa huzurdan, çok özür dilerim derdi.
Bunu telaffuz ederken bir ayağım diyeceği zaman bile.
Böyle. Ayrıca tevazu bu işin özüydü. Kendinden bahsetmek, efendim çoluk çocuğundan bahsetmek, servetinden bahsetmek çok ayıp karşılandığı için eski İstanbul'da böyle konuşanlar da çok yadırganır. Kendisini ön plana çıkaranlar. Kendisini bir insan ne kadar ön plana çıkarmazsa başkalarının gözünde o kadar muhterem olurdu.
Efendim çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür
çok
ediyorum.
Çok şey öğreniyoruz. Sağ olunuz. Doçent Doktor Ekrem Buray ikinci bizimleydi. Veda zamanı geldi. Hepinize güzel, keyifli bir öğle sonrası diliyorum.